Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 43.
Güzel sekreterini yanına alırken Cahit Bey belli ki Herludin'in özel hizmetlerine gereksinme duymayacağının işaretini vermiş oluyordu. Otele gidinceye kadar otomobilde fazla bir şey konuşulmadı. Cahit, daha önce telefonda Fuat'a toplantılara İjler'le yalnız katılacağını bildirdiği için adamcağız zaten ağzını açmaya korkuyordu. Herr Ludwig de temkinli davranması hakkında talimat almıştı kendi şirketinin üst yöneticilerinden. Zaten Fransızcası ahım şahım değildi ve Cahit'in yanında Almanca konuşulmasından kendisi hoşgörülü davranacağına dair bir işaret vermedikçe hoşlanmadığını biliyordu. Herr Ludwig Adler Oteli'nin önünde ertesi sabah onları almaya geleceğini söyleyerek ayrıldı. Cahit, Fuat Bey'i de temsilcilikten ayrılmaması talimatını verdikten sonra başından savdı. Cahit'e köşede süitli bir oda, İclal'e onun bitişiğinde tek kişilik küçük bir oda ayrılmıştı. İclal, valizleri getiren portiyerin eline bolca bahşiş sıkıştırarak yolladıktan sonra hemen Cahit'in bölümüne geçti. Onun çekinmesine fırsat bırakmadan boynuna sarıldı. "Çok şükür," dedi. "Hiç yalnız kalamayacağımızı sanıyordum. İşte sonunda baş başayız. Sana söz verdiğin gibi artık sevgilim diyebilir miyim? Bunun bedelini uyluğumdaki kocaman bir morlukla ödedim sanıyorum." İzler'in öpüşlerinden kendisini zorlukla kurtaran Cahit, "Dur bakalım, o kadar aceleci olma," dedi. "Bu öyle emir komuta zinciriyle olmaz. Hele biraz dinlenelim, bir duş yapalım. Ben kendi hesabıma bayağı yorulmuşum." "Peki ama o zaman beni bu akşam güzel bir yere götür. Yoksa yaptığın kabalığı katiyen bağışlayamam," dedi. "Ne kabalığı? Sana aşkımı sundum, sen reddettin." Gülmeye başladı Cahit. "Hiç seni reddedebilir miyim? Ama biraz sabırlı olmakta da fayda var. Önce bir duş yapmam gerek, yoksa kendime gelemem. İstersen sen de biraz dinlen." İclal, Cahit'in üzerine birden gitmemesi gerektiğini hissederek çok uysal bir tavırla, "Tabii, çok haklısın sevgilim," dedi. "O halde ben odama gidiyorum. Ne zaman hazır olursun?" Cahit saatine baktı. "Bir saat sonra lobide buluşalım. Seni çok hoşlanacağın bir yere götüreceğim." Kulüpten çıktıklarında gece yarısını geçiyordu. İclal üst üste devirdiği şampanyalardan neredeyse zil zurna sarhoş olmuştu. Kulüpte izledikleri revi kızlarının söyledikleri açık saçık şarkılardan birini diline dolamış, şoföre hiç aldırmadan Cahit'e sarılıp öpüyor, elini bacakların arasına götürüyor, pantolonun düğmelerini çözmeye çalışıyor. Almanların alışık olduğunu söyleyerek hemen orada, taksinin arka kanepesinde sevişmeye zorluyordu Cahit'i. Otele geldiklerinde İclal'le çekişmekten tar içinde kalmıştı Cahit. Kimsenin kimseye baktığı yoktu ama yine de genellikle Türk iş adamlarının indiği bu otelde biçimsiz birisiyle biçimsiz bir durumda karşılaşmaktan çekiniyordu. İclal asansörde de sürdürdü saldırganlığını, hatta asansörün içinde soyunmaya kalktı. Cahit daha ileriye gitmesini güçlükle önledi. Onun bu halini alışık olmadığı kadar çok içmiş olmasına bağlamakla birlikte bayağı tedirgin olmuştu. Almanya'ya ayak basmalarıyla birlikte, hatta uçağa binmeleriyle birlikte garip bir değişime uğramış gibiydi İclal. Aslında İstanbul'dayken de Cahit'i rahatsız eden halleri yok değildi. Bütün o teşhircilik diye nitelendirilebilecek açık saçık giyinişini, zaman zaman genç bir kızdan beklenmeyen cinselliğe ilişkin espriler yapmasını, kulaktan kulağa anlatılabilecek pornografik öyküleri kahkahalar atarak dinlemesini, diskolarda sürtecek yaşı geçmiş olmasına karşın modern, çağdaş ve cesur bir kız olarak görünmek istemesiyle izah etmeye çalışmıştı bugüne kadar. Ama bu geceki gibi onun kadın erkek ilişkilerinde böylesine bilmiş ve alışkan tavırlar takınabileceğini düşünmemişti doğrusu. Bereket, koridorda kimse yoktu. Yoksa bu otelde hemen her zaman bulunan bir Türk müşteri karşılarına çıksa ve adam İclal'i öyle iskarpinleri ve külotu elinde Cahit'in boynuna sarılmış olarak görse, Türkiye'ye döndüğünde neler anlatılırdı kim bilir. Cahit en çok kusarak ortalığı berbat etmesinden korkuyordu İclal'in. İclal odasına gitmemek için direniyordu. "Ben o odada yalnız yatmaya korkarım," diyordu. "Beni bırakma, beni kolların arasına al, yoksa hiç uyuyamam," diyordu. Sonunda güç bela yatırdı yatağına. Elbisesini çıkarmasına yardım etmeyi göze alamadan üstüne kuş tüyü yorganını çekip ışığını söndürdükten sonra kapısını kapattı, kendi odasına geçti. Almanya'ya getirdiğine 1000 kere pişman olmuştu onu. Oyun mu oynuyordu, manyak mıydı, sapkın ya da isterik miydi anlaşılacak gibi değildi doğrusu. Başlangıçta ona Avrupa'da üniversite yıllarındaki aşklarını anımsatan sıcak sokulganlığı giderek can sıkıcı bir yapışkanlığa dönüşmüştü. Tabii onun o kadar içmesine izin verdiği için kendisi de suçlu sayılırdı. Ama kulüpteyken başlangıçta sahnede şov yapan çıplak göstericilerin açık saçık konuşmalarını anlattıkları, gülünç erotik fıkraları, Cahit'e çevirirken attığı küçük tatlı kahkahalar, masanın altından bacağını bacağına sürterek kolejli kızlar gibi oynaşması hoşuna gitmemiş değildi. Hatta o da aynı erotik oyunlara karşılık vermekten geri kalmamıştı. Ama sonra bu küçük oyunların dozu sahnedeki gösterilerin artan ritmiyle birlikte yükseldi, neredeyse saldırıya dönüştü. "Bakalım yarın sabah ayılınca ne yapacak?" dedi. "Utanacak mı, hiçbir şey hatırlamıyormuş gibi mi yapacak, yoksa..." Gülmeye başladı. "Ben de yengeme döndüm, buldum da bunuyorum galiba." Aslında onu tutup bu gazinoya götürmek hataydı. Avrupa'nın en nezih revüsü diye yazıyordu broşür. Nezih buysa. Ortaya boks ringini andıran bir sahne konulmuştu. Çırılçıplak kadınlarla erkekler burada projektör ışıkları altında cinsel ilişkinin hemen hemen akla gelebilecek doğal ya da sapık her çeşidini büyük bir gerçekçilikle gözler önüne seriyorlardı. Çok terlemişti. Soyundu, çamaşırlarını çamaşır torbasına attıktan sonra banyo dairesine geçti. Banyo köpüğü tüpünü küvete boşalttı. Muslukları sonuna kadar açtı ve kendisini sıcağa yakın ılık suyun içine bıraktı. O günlük sıkıntılarını, yorgunluk ve heyecanlarını saç diplerinden ayak parmaklarının uçlarına kadar hafif bir terle üzerinden atmaktayken içerideki odada tuhaf şeyler oluyordu. Cahit'in süitiyle İclal'in odasının arasındaki zorunlu hallerde iki odayı birleştirmek için kullanılan normal olarak kilitli olması gereken kapı sessizce açıldı. Çıplak vücuduna bir zamanlar moda olan baby doll'ları anımsatan kısacık, tül gibi incecik ve saydam bir gecelik geçirmiş olan İclal, ayaklarının ucuna basarak sessizce içeri girdi ve Cahit'in iki kişilik geniş yatağının örtüsünü aralayarak arasına süzüldü. Hareketlerinde az önceki aşırı sarhoşluktan eser yoktu. Derken içeriden saç kurutma makinesinin çalıştığı duyuldu. Biraz sonra da Cahit sırtına bir bornoz geçirmiş olarak banyodan çıktı. Neşesi yerine gelmişti. Islık çalarak saçını taradı. Otel yönetiminin ikramı olan meyve sepetinden bir iki üzüm tanesi attı ağzına. Bornozunu çıkardı, çıplak olarak yatağa yaklaştı ve birden örtünün altındaki kabarığı fark ederek durakladı. Çok kısa bir an, aklından bir suikastçinin orada saklanmış olabileceği geçti. Sonra çabuk bir hareketle örtüyü çekti. Örtünün altında, yüzünde çocuksu bir saflık ifadesiyle İclal, bacaklarını karnına çekmiş, büzülmüş, uyuma taklidi yapmaktaydı. "Ne yapıyorsun burada?" dedi sert bir sesle. İclal kirpiklerini kırpıştırmakla birlikte duymamış gibi hiç kıpırdamadı ve gözlerini açmadı. "Sana söylüyorum, ne arıyorsun burada? Buraya nasıl girdin?" İclal'den yine ses çıkmadı. Cahit sağına soluna bakınırken iki oda arasındaki kapının aralık durduğunu fark etti. Kaşları iyice çatıldı. "Sen ne yaptığının farkında mısın?" İclal bu kez yeni uyanmış gibi mahmur mahmur yerinerek gözlerini açtı. Cahit'i karşısında öyle çırılçıplak görünce şımarıkça güldü. Dudağını yalayarak elini uzattı. "Hadi gel sevgilim, orada öyle durma, üşüyeceksin." Cahit bir an ne söyleyeceğini, ne yapacağını kestiremeyerek baktı İcrel'e. Gözü kendi çıplaklığına ilişince o da gülecek gibi oldu. Suç benden gitti der gibi başını salladı. İcrel'in araladığı örtünün altına, İcrel'in yanına sokuldu. Aynı anda genç kadının güçlü bacakları sımsıkı sarıldı gövdesine. Çok hafif bir beyaz şarap kokusu vardı pembe dudaklarında. Hiram'ı hiç bu kadar durgun, bu kadar kötümser görmemişti İlhan. Diyarbakır'da uçaktan iner inmez çarşıyı alelacele dolaşıp İstanbul'da iken ancak son dakikada aklına geldiği için alamadığı, Hiram'ın çok sevdiği ama Mardin'de bulunmayan tütsülenmiş balık yumurtası, birkaç çeşit salam, değişik birkaç çeşit peynir ve kalamata zeytin gibi akşam sofrası için onun deyimiyle biraz nevale tedarik etmişti. Otobüse binmeden önce Diyarbakır-Mardin arasındaki çift taraflı, aslında çok tenha olan trafik nedeniyle gerekliliğini Mardinlilerin bile tartıştığı yol boyunca Hiram'a anlatacaklarını düşündü. İstanbul'dan yüzlerce kilometre uzaklaşınca orada yaşamsal görünen kimi sorunların gerçekten öyle olup olmadığından kuşkuya düşmeye başlıyordu insan. Bu çorak dağlara, ıssız yollara, otobüsteki insanların yüzlerindeki güneşin, kurak mevsimlerin, can derdinin, terör ve jandarma korkusunun, evlat acısının, geçim sıkıntısının karartıp derinleştirdiği çizgilere baktıkça, ablasının, İclal'in, Cahit'in, hepsinden önce de kendisinin yürek çarpıntıları, büyük hanımın 75'inden sonra mal derdine düşüp şirketinin yabancı ellere geçmemesi için uygulamaya koyduğu insanlık dışı planlar, hatta iyileşmesi artık hemen hemen bir kısa zaman sorunu olduğu belli olan Sevin'in sakatlığı, acınacak kadar gülünç görünmeye başlamıştı gözüne. İstanbul'a geçen seferki gidişinin aksine bu kez Moro Romantico, bir aşk öyküsü dışında Hiram'ın ağzının suyunu akıtacak, kıskandıracak bir ilişkisi de olmamıştı. Hiram'ı kapısının önündeki hasır iskemleye tek ayağını altına alarak oturmuş, beli bükük gazete okurken görünce ona anlatması gereken hiçbir şey olmadığına karar verdi. Hiram geçen bu bir ay içinde sanki 10 yıl yaşlanmıştı, gözünün ferinde bile bir sönüklük vardı. O akşam taraçada rakı içerlerken uzun süre hemen hemen hiç konuşmadılar. İlhan bu bir ayın hikayesini son akşam ablasına yaptığı gibi birkaç tümceye sığdırdı. Gezip tozdum, boğazda nefis balıklar yedim, rakı içtim. Emin'in kız kardeşini gördüm birkaç kez. Çok şükür durumu iyiye gidiyor, ameliyatından sonra pek iyi, pek hoş, pek akıllı bir kız. Cahit'le evlenirse yazık olur. Sonra arkadaşlardan bazılarıyla buluştuk. Bizim eski stalinciler, dev solcular. Hepsi panikte, ne halt edeceklerini bilemiyorlar. Hiram'da ses yok. Burada ne var ne yok, sen niye böyle tatsızsın? Senin Abdül öldü, biliyor musun? Rakı kadehi elinde kala kaldı İlhan. Trafik mi? Dedi. Sorgudan kaçmak isterken dur emrine uymadığı için. Bir süre ağzındaki lokmayı yutamadı. Ne sorgusu dedi. Hala şu bizim hikaye mi? Irak'tan gelen PKK'lılara yataklık etmiş. İlhan, Abdül'ün ona bir ara, bir gece yarısı Saddam'ın askerlerinin zulmünden kaçarak iki öküzleri ve bir canızları ile karıları ve ikisi emzikli 6 çocuklarıyla sınırı geçip Abdül'ün 2 odalı evine kapağı atan amcaoğullarından söz ettiğini anımsadı. Onları barındırmak bir şey değil de benim camızımın olmadığını herkes biliyor. Çavuş da bilir, demişti Abdül. Hiram, üzülme der gibi omzuna vurdu İlhan'ın. Abdül ne ilki ne de sonuncusu. Zulüm ne Türk'ün yüreğinde ne Kürd'ün tüfeğinde. Zulüm yüzyıllardır bu topraklıkların yaşam biçimi olmuş. Yoksa elbet uygar dediğimiz insanlar da zulbeder. Ama herkes bunun zulüm olduğunu bilir. Derdini iyi anlatamadığı için konuşamayan Abdül'ü terörist diye arkasından ateş ederek vurana kimse arka çıkmaz. Hele bir devlet başkanı kalkıp da bunları hapsedip bir de besleyelim mi yani dediği zaman herkes yüzüne tükürür. Tabii o öyle der, öbürü yarın büyür adam olur canımızı okur diye düşman bildiğinin kundaktaki bebesini kurşunlarken keyif duyar. Bunlara bireysel olaylar, tekil olaylar diye bakabilsem.
Ayrım sonu.